Ayrım 4. Bay Bergère Paris'te. Anatole France. Sayfa 42. 8. Bay Bergère çalışma odasında öğrencisi Bay Guben'le konuşuyordu. Bir arkadaşım kitaplığında nadir bulunan bir kitaba rastladım. Belki de eşi yok. Brune bu kitaptan hiç bahsetmiyor. Küçümsüyor mu yoksa eline mi geçmedi bilmiyorum. Formaları 24 sayfa. Adı antik modellere göre karakter ve portreler. 1538'de Saint-Jacques sokağında basılmış. Bay Guben, yazarı kim diye sordu. Bay Bergère, Nicole Langelier adlı bir Parisli diye cevap verdi. Gerçi üslubu Amyon'inki kadar hoş değil ama açık ve mantıklı bir ifadesi var. Okumaktan çok zevk aldım ve bir bölümünü kopya ettim. Dinlemek ister misiniz? Guben, memnuniyetle dedi. Bay Bergère masada duran kağıdı aldı ve okumaya başladı. Cumhuriyet çocuğu zıpırcıklar. Guben, kim bu zıpırcıklar diye sordu. Bay Bergère, eğer dinlerse zıpırcıkların kim olduğunu anlayabileceğini söyledi ve okumasını sürdürdü. Metin eski Fransızca. Bir kısım şehirler canhıraç feryatlar atıyordu. Şeflerinin adı zıpırcık olduğu için bunlara zıpırcıklar deniyordu. Zıpırcık soylu olmasına rağmen cahildi. Genç olduğu için acemice şeyler yapıyordu. Zıpırcıkların şıngırdak adlı bir başka şefleri vardı. Güzel nutuklar atardı ama cumhuriyetten kovulmuş, sürgün edilmişti. Aslına bakarsanız zıpırcıkla şıngırdak çok zıt kişiliklere sahiptiler. Biri sağa doğru koşarken diğeri sola doğru koşardı. Ama zıpırcıklar öylesine çılgındılar ki sağa sola bakmazlar, burunların doğrusuna giderlerdi. O zamanlar dağda Yavşak Robin diye bir köylü yaşardı. Yaşlı ve kır saçlıydı. Tilki kadar kurnaz, düzenbaz, sinsi, dal kavuk ve yalan söyleme sanatında usta birisiydi. Ülkeyi zıpırcıklar sayesinde yönetebileceğini sanır, onları pohpohlardı. Bir kış avcısı kuşları nasıl tatlı bir sesle çağırırsa, Yavşak Robin de zıpırcıkları öyle çağırırdı. İyi kalpli şıngırdak bu aldatmacalardan bıkmıştı. Yavşak Robin'in kuş beyin adamlarını kandırıp safına çekmesinden korkuyordu. Zıpırcıklar ülkesini yönetenler zıpırcık, şıngırdak, Yavşak Robin ve onlara bağlı kişilerdi. Bu kişiler şöyle sıralanabilirdi. İyice eskimiş sürüngencik, Katolikliği kabul etmiş görünüp aslında gizlice kendi dinlerini sürdüren İspanyol Yahudileri, dilenci rahip, müneccim, her cins yenilikten ve yabancıdan nefret eden yamyam demagog ve burdesli güzel hanımefendiye bağlı altı ölçek kadar soylu kişi. Gördüğünüz gibi zıpırcıkların şefleri değişik mezheptendiler. Bunlar soyu sopu bozuk insanlardı. Vergilius'un hikaye ettiği harpiler nasıl ağaçların üzerinde tüneyip aşağıda gördükleri her şeye bağırıp çağırıyorlarsa bu kötü zıpırcıklarda konak ve kiliselerin en yüksek yerlerine, çan kulelerine ve kornişlerine çıkıyor. Gördükleri yumuşak huylu halim selim hemşerilere çamur atıyor, tükürüyor ve işiyorlardı. Adalet, hak, hukuk düşmanı emekli bir albayı örnek almışlar, ona tapıyorlardı. Sokaklarda "Çok yaşa ihtiyar albay!" diye bağırıyorlardı. Peşlerine takılan okul çocukları da tekrarlıyordu. "Çok yaşa ihtiyar albay!" Zıpırcıklar durmadan toplantı ve gösteri düzenliyor, öfke dolu bir şekilde ihtiyar albayı destekliyor, bağırıp çağırıyorlardı. Öyle sert ve yamandılar ki gökyüzü bu hallerine şaşıyor, kuşlar ölü veya baygın yere düşüyordu. Bu çok kötü bir huy ve çok korkunç bir öfkeydi. Taçların en onurlusu olan ve yün ipekle bağlı meşe yapraklarından yapılan vatandaşlık tacını giyebilmek için çılgın çığlıklar ve delice nutuklar atmak gerektiğini sanıyorlardı. Bunlara göre bu yemyeşil, asude bağlar, otlaklar ve meyve ağaçları ülkesinde yaşayan insanlar yani kanı sürücüleri, çiftçiler, sürüleri otlatan çobanlar, hasatı kaldıranlar, armut ağaçlarını aşılayanlar, şehir ve köylerde kırmızı kiremit veya ince arduvaz çatılı evleri inşa edenler, taş yontanlar, dokumacılar, kibelenin karnını deşen taş ocağı işçileri, çalışma odaları veya kütüphanelerde doğanın güzel sırlarını keşfetmeye çalışan bilginler, bebelerini emziren anneler, örekelerinin başında yün eğirirken torunlarına masal anlatan nineler, ülkelerine hizmet etmiyorlardı. Şu eşek gibi anıran zıpırcıklardan başka ülkesine hizmet eden yoktu. Böyle arınarak iyi bir şey yaptıklarını sanıyor, beyinlerinde uçuşan bulutları, kendi nefesleri, estirdikleri rüzgarı seviyor, kamu çıkarı için üfleyip duruyorlardı. "Çok yaşa ihtiyar albay!" diye bağırdıkları gibi bazen "Çok yaşa ülkemiz!" diye bağırıyor, taraflarını tutmayan herkese şiddetle çatıyorlardı. Ülkesi için bağırıp çağırmayan ülkesini sevebilir miydi? Bu şekilde zıpırcıklar diğer yurttaşlara büyük haksızlık yapıyor, iftira ediyorlardı. Çünkü insan doğar doğmaz anne sütü emmeye başladığı an ülkesini sevmeye başlar. Doğduğu yerin havası onu cezbeder. O zamanlar şehirde ve ülkede birçok bilge ve aklı başında kişi yaşıyordu. Ülkelerini ve cumhuriyete zıpırcıklardan daha kutsal ve saf bir sevgiyle bağlıydılar. Bu insanlar erdem ve sevgi çiçekleri açmasını, adaletin sahilinde altın asasıyla sokaklarda ve her yerde dolaşmasını, güler yüz, barış ve özgürlüğün hakim olmasını istiyorlardı. Ellerine bir sopa alıp zıpırcıklar gibi sağa sola çamur atma niyetleri yoktu. Tesbih çekip abe diye mırıldanmak, şıngırdak ile ihtiyar albayın yönetiminde sefil bir düzen kurmak akıllarından geçmiyordu. İki yüzlü, yobaz, dalaverici, hafiye, sahtekar, sefil, kadınsı, kukuletalı, kırkık, haça parmak atan, ölü duasına yumulan, dilenci, üçkağıtçı ve miras kapkaççı spazlar o sıralar Fransa'nın üçte birini ele geçirmişlerdi. Hırslarının sonu yoktu. Ormanlar, otlaklar, evler edinmeye devam ediyorlardı. Zıpırcıkların niyeti ülkeyi bu papazlara satmak, kaba saba ve nahoş hale getirmekti. Düşünce ve felsefeden, sağduyu ve akıldan iğreniyorlar, sadece güce inanıyorlardı. Güçten de anladıkları elbette kaba güçtü. İşte zıpırcıkların ülke sevgisi. Bu eski metin, Rönesans usulü harflerle donatılmıştı. Bay Bergère bu harfleri vurgulamaktan kaçınıyordu. Ana dili güzelliğinin farkındaydı. İmla ile küçümsenecek bir şeymiş gibi alay ediyor. Günümüzde maalesef gittikçe ağırlaşan telaffuz tarzının eski, hafif ve akıcı şekline saygı duyuyordu. Bay Bergère metni geleneksel telaffuz tarzına uyarak okuyordu. Diksiyonu eski kelimelere gençlik ve canlılık aşılıyordu. Metin anlamıyla berrak ve aydınlık bir şekilde aktıkça Bay Guben bu yazının dili hoşuma gitti, çok naif diyordu. Bay Bergère öyle mi deyip okumaya devam etti. Zıpırcıklar Cumhuriyet'in subay ve askerlerini korudukları iddia ediyorlardı. Bu yalandı. Tam bir saçmalıktan ibaretti. Silahlı subay ve askerleri korumak zıpırcıklara mı kalmıştı? Subay ve askerlerin elinde delikli demir, alay bozan, top ve daha birçok korkunç alet vardı. Yurttaşları korumak asıl onlara düşerdi. Hiç silahı olmayan yurttaşlar nasıl olur da subay ve askerleri koruyabilirdi? Hangi ülkede, hangi çılgın kendini koruyan güçlere saldırırdı ki? Zıpırcık muhalifi bilgeler, subayların ülke ve cumhuriyet yasalarına saygılı olmasından başka bir şey istemiyorlardı. Bu saldırı mı sayılırdı? Ama zıpırcıklar hala bağırıyor, hiç laf dinlemiyorlardı. Doğa cimrilik etmiş, onları kavrayıştan yoksul bırakmıştı. Zıpırcıklar diğer milletlere de büyük kin besliyorlardı. Bir yabancı milletin veya halkın adı geçtiğinde gözleri istakoz gibi yuvalarından fırlıyor, korkunç bir hale geliyor, ellerini kollarını değirmen kanatları gibi sallıyorlardı. Bir noter katibi veya mezeci çırağı büyük ülkelerin kral, kraliçe veya imparatorlarına meydan okumazsa aralarına almıyorlardı. Bütün tuhafiyeci, meyhaneci ve benzeri zıpırcıklar sözle savaşa hazırdılar, çığlıklar atıyorlardı. Ama savaşa filan gittikleri yoktu, oturdukları yerde oturuyor, keyif çatıyorlardı. Her devirde çılgınlar bilgelerden daha kalabalık olmuştur. Davul, zurna duydular mı yürümeye başlarlar. Bunların zengin olduğu gibi fakiri de vardır. Kavrayışları ve bilgileri gayet kıttır. Bu çılgınlar o dönemde zıpırcıklarla bir olup türlü zıpırlıklar yaptılar. Ülkede korkunç bir şamata koptu. Tapınağında sessiz sedasız, uslu uslu oturan Bakire Minerva'nın bile huzuru kaçtı. Tatavacı, deli papağan gibi öten bu insanları duymamak için sevgili arılarının ona adak olarak sundukları bal mumuyla kulaklarını tıkadı. Sadık kullarına, bilim adamlarına, filozoflara, sağduyulu yasa koyuculara, zıpır ve şıngırdak zıpırcıklarla tartışmanın, görüş alışverişine girmenin boşuna bir çaba olduğunu anlatmaya çalışıyordu. Pek çok kimse gürültü ve patırtıdan şaşkına dönmüştü. Bu delilerin cumhuriyeti yıkıp asil ve büyük ülkeyi yıkıma sürüklemesinden korkuyorlardı. Gidiş iyi değildi. Ama öyle bir gün geldi ki zıpırcıklar durup dururken çatlayıverdiler. İçlerinde havadan başka bir şey yoktu. Şişebildikleri kadar şişmişler, sonra puf diye patlamışlardı. Bay Bergère kağıdı masanın üstüne koydu, okuması bitmişti. Bu eski kitaplar çok eğlenceli, dedi. Bize dertlerimizi unutturuyor. Bay Guben, gerçekten de öyle, dedi. Adet olmadı halde gülümsedi. 9. Vilayet arşivcisi Bay Mazur tatilde birkaç günlüğüne Paris'e uğramıştı. Bakanlıktan Lejyon Döner nişanı talep etmeyi düşünüyordu. Milli Arşiv'de tarih araştırmaları yapacak, Moulin Rouge'a gidecekti. Ama önce Paris'e geldikten sonraki günün akşamı saat 6'da Berbergere'yi ziyaret etti. Hava çok sıcaktı. İnsanlar evlerde ve tozlu sokaklarda bunalıyordu. Berbergere'nin aklına iyi bir fikir geldi. Vincennes ormanına gittiler. Durgunsun yanı başında bir gazineye oturdular. Akşam serinliğinde huzur veren yeşilliğin içinde iyi bir akşam yemeği yediler. Araştırma ve sevgi gibi bildik konulardan söz ettiler. Sonra hiç niyetleri yoktu ama sanki kendiliğinden Laf Dreyfus davasına geldi. Bay Mazur davada çok rahatsızdı. Görüş ve eylemde Jacobendi. Barer ve Saint-Just gibi de yurtsever. Vatanın yüksek çıkarları, cumhuriyetin birliği ve bölünmezliği için hiç haz etmediği halde kralcı ve kilise yanlılarıyla bir olmuştu. Bay Paneton de la Barge'ın başkanlık ettiği birliğe bile üye olmuş ama birliğin krala yazdığı mektuba sinirlenip ayrılmıştı. Birliğin cumhuriyetçiliğinden şüphe etmişti. Bay Mazur yazılı metinler konusunda uzmandı. Sahte evrak düzenleyerek Dreyfus gibi masum bir insana mahkum ettirmeye çalışan bu pervasız güruha tepki duymuş, bunların sahtekar ve üçkağıtçı olduklarını anlamıştı. Buna rağmen yanıldığını itiraf etmiyordu. Sıradan insanlar yanıldıklarını kolay itiraf edemezler. Hala haklı olduğunu iddia ediyordu. Hemşireleri ona baskı yapmış ve canını epey sıkmışlardı. Kararsız kalması için çaba gösteriyorlardı. Dreyfus davası ile ilgili bilgiler ve belgelerin tartışılması sırasında ortaya çıkan görüşler, ağır ağır akan Tembel Nehri'nin kıyısına kurulmuş şehrin duvarlarını aşıp içeri girememişti. Siyasetçiler, kilise mensupları, memurlar ve yüksek görevliler arkalarına köylü elbisesi giymiş, Bay Melin'i almışlar, gerçek bilinmesin diye ellerinden geleni yapıyorlar ve danışıklı dövüş devam ediyordu. Sanki hiçbiri böyle bir ortamdan rahatsız değildi. Seçkinler yurt ve kilise işlerinde ayrımcılık yaptıkları halde radikal sosyalist eczacı Mandar dahi bunların ne mal olduğunu anlayamıyor, saygın insanlar olduklarını sanıyordu. Dünya alemin bildiği gerçekler dahi vilayet sınırlarından içeri giremiyordu. Vali Yahudiydi ve kendini Yahudi karşıtlarının çıkarlarını herkesten çok savunmakla yükümlü görüyordu. Elindeki bütün imkanları kullanarak Dreyfus davasının yeniden görülmesi için açılan kampanyaya engel olmuştu. Francis de Prensans, Jean Pisichery, Octave Mirbeau ve Pierre Kiar şehre geldiklerinde valinin nasıl olup da yobazları bu kadar desteklediğine şaşıp kalmışlardı. Sanki 16. yüzyıldaydılar ve şehri kan dökmekten başka şey düşünmeyen Katolik popistler istila etmişti. Von Kleveland, 1894 tarihli mahkeme kararından beri Dreyfus'un masum olduğuna inanıyor, bunu yemekten sonra prosunu tutturken açık açık ifade etmekten kaçınmıyordu. Milliyetçiler ise Dreyfus'un masum olduğunu düşünmelerine rağmen kendilerine hizmet eden bu adamın duygusal olmaktan uzak davranışına minnet duyuyorlardı. Arşivlerini yönettiği vilayetin bu davranış tarzı Bay Mazur'u etkiliyordu. O ateşli bir Jacobendi. Gerektiğinde kahramanlık da yapabilirdi ama önce bütün kahramanlar gibi biraz tahrik edilmesi gerekirdi. Kaba ve düşüncesiz bir insan değildi. Bay Mazur düşüncesini açıklamayı görev bilirdi. Başkalarından da aynı davranışı beklerdi. Çorbadan sonra alabalığını beklerken dirseklerini masaya dayadı. Dostum Berger'e dedi. Ben yurtsever ve cumhuriyetçiyim. Dreyfus suçlu mu değil mi bilmiyorum. Suçsuz olabilir ama kesin kanaatim Dreyfusçuların kesinlikle suçlu oldukları. Yargı erkinin kararları yerine kendi görüşlerini koydular, büyük terbiyesizlik yaptılar. Ülkeye nifak soktular. Piyasa alt üst oldu. Bay Berger'e. Ne güzel bir kadın dedi. Uzun, narin, fidan boydu. Bay Mazur. Yok canım, dedi. O bir taş bebek, başka bir şey değil. Pek haklı sayılmazsınız. Bir bebek canlıysa büyük, doğal bir güçtür. Kadınlar pek ilgimi çekmiyor. Herhalde benimki epey güzel olduğu için. Bunu söylerken Bay Mazur samimiydi, bilemiyoruz. Önceki arşivcilerin hizmetçisiyle evlenmişti. Kadın 10 sene boyunca toplum içine kabul edilmemişti. Ancak kocası milliyetçi örgütlere üye olduktan sonra kibar çevreler onu benimsemişti. General Cartier de Chalmont'un eşiyle görüşüyor, Albay Despotere'nin eşi ise yanından ayrılmıyordu. Bay Mazur, bence Dreyfusçuların yaptığı en büyük kötülük, milli savunmamızı zaafa sokmak, güçten düşürmek, dışa karşı itibarımızı sarsmak olmuştur, dedi. Batan güneşin son kızıl ışınları ağaçların koyu gövdeleri arasına sızıyordu. Bay Berger'e yanıt vermeden duramadı. Dostum Mazur, sıradan bir yüzbaşının mahkemesi milli bir mesele haline geliyorsa bu bizim hatamız değil. Hata bu mahkemeyi, bu mahkemenin aldığı yanlış ve yasa dışı mahkumiyet kararını ülkeyi yönetmek için bir araç haline getiren hükümetindir. Eğer Adalet Bakanı duruşmanın yeniden yapılması gerektiği ispatlanınca yargılamaya karşı koymasaydı sorun çıkmayacaktı. Adaletsizlik karşısında itiraz seslerinin yükselmesi doğal değil mi? Ülkeyi sıkıntıya sokan, ona içte ve dışta zarar veren şey iktidarın iğrenç bir haksızlığı yalan ve dolanla örtbas etmeye çalışmasıdır. Bay Mazur, ne diyorsunuz peki dedi. Ben yurtsever bir cumhuriyetçiyim. Cumhuriyetçiyseniz kendinizi vatanınızda epey yabancı ve yalnız hissediyor olmalısınız. Fransa'da pek fazla cumhuriyetçi kalmadı. Cumhuriyetimiz pek cumhuriyetçi insan yetiştirmedi. Cumhuriyeti olan sevgi krallık rejiminde despotik yönetimler de güçlenir. Kendini özgür sanan, hadi özgür olan diyelim, ülkelerde körlenmeye yüz tutar. Her insan sahip olduğunun kıymetini bilmez. Bunu ancak bilgeler bilir. Gerçek her zaman pek sevimli değildir. 50 yaşından küçük Fransızların cumhuriyetçi olmadıklarını söyleyebiliriz. Evet ama kralcı da değiller. Evet doğru, kralcı da değiller. İnsan genellikle sahip olduğuyla yetinmez. Sahip olduğu şeyleri pek sevimli bulmaz, sevmez. Ama değişiklikten de pek hoşlanmaz. Çünkü değişiklik belirsizlik içerir. Belirsizlik en korktuğu şeydir. Her türlü dehşetin kaynağı ve beslendiği yerdir. Eğer kamuoyunu felce uğratan belirsizlik korkusu olmasaydı, onun yönelişleri çok farklı olurdu. Çünkü kamuoyunda iyi ya da kötü mucize yaratacak bir güç var. Ama değişikliğin içerdiği bilinmezden korktuğu için kendini boyunduruk altına sokar. O sırada başgarson yanlarına geldi. Beyler, kiraz likörlü şeftali isterler miydi? Tatlı ve ikna edici bir sesi vardı. Dikkatli bakışlarla masaları kolluyordu. Ama Bay Berger'e dediklerini duymamış gibiydi. Kumlu yolda yürüyen kadına dikkatle bakıyordu. Kadın beyaz muslinden pembe kenarlı kıvrak bir elbise, güllerle donatılmış 14. Louis tarzı bir şapka giymişti. Boynundaki kırma saçak kerubi yüzünü melek kanadına benzeyen yakalıklarla sarıyordu. Bay Berger'e gelen kadının Bayan de Gromans olduğunu anladı. Onu tek düze taşra sokaklarında her görüşünde heyecan duymuştu. Bayan de Gromans'ın yanında zarif ve sıkıldığını belli etmeyecek kadar kibar bir genç vardı. Bayan de Gromans ve genç adam Bay Berger'lere yakın bir masanın önünde durdular. Bayan de Gromans çevresine bakınca Bay Berger'i gördü. Yüzünde bir sıkıntı ifadesi belirdi. Genç adamı çimenliğin bittiği yere büyük bir ağacın gölgesine sürükledi. Bay Berger'e güzel varlıkların arzulayan ruhlarda uyandırdığı o zalim hoşluğu hissetti. Başgarsona onları tanıyıp tanımadığını sordu. Hem tanıyorum hem tanımıyorum dedi başgarson. Buraya sık gelirler ama adlarını bilmiyorum. Burası bazen çok kalabalık oluyor. Cumartesi günü ağaç altlarına, çimenlere, çitlere yakın yerlere bile masa kurduk. Ne diyorsunuz? Şu ağaçların altında masalar vardı demek. Başgarson. Terasta, köşkte bile masalar vardı. O sırada Bay Mazur badem kırmakla meşguldü. Beyaz muslinden elbiseyi görmemişti bile. Hangi kadından söz ettiklerini sorunca Bay Berger'e yanıt vermedi ve Bayan de Gromans'a ait sırrı kendine saklamanın tadına vardı. Artık gece olmuştu. Siyah çalan çimen ve yaprakların koyu gölgeleri bazen bir lambanın beyaz ve pembe dantele yansıyan ışığında haleler yaratıyor ve masada oturanların varlığı hissediliyordu. Belli belirsiz ışık altında bir şapka tüyü olgun bir adamın parlak başına yaklaşıyor. Yanlarında gece kelebeği gibi uçkun iki genç insanın silüetleri seçiliyordu. Beyaz ve yuvarlak ayın gökyüzünde yükselişi boşuna değildi. Başgarson, başka bir isteğiniz var mıydı efendim diye sordu ve uzaklaştı. Bay Berger'e gülümsedi. Bakın, birçok sırrın gizlendiği gölgede yemek yiyen insanlara bakın. İleride büyük ağacın altında küçük beyaz sorguçlar, pirinç hasır üzerinde güller. Yiyorlar, içiyorlar, sevişiyorlar. Onlar başgarsona göre ek bir masadan ibaretler. İçgüdüleri, arzuları, hatta düşünceleri de olsa ek bir masa. Ne büyük meslek aşkı değil mi? Bay Mazur, çok güzel bir yemek oldu dedi. Bu lokantaya gelenlerin hepsi mevki sahibi. Kalkıyorlardı Bay Berger'e. Belki en değerleri değil ama aralarında epey zarifler var dedi. Etrafı bir yobazlık ve gaddarlık dalgası sardığından beri zarif insanlarla bir araya gelmekten eskisi kadar zevk almadığımı itiraf etmem gerekir. Dreyfus davası bize güzel toplumumuzun hasta olduğunu gösterdi. Tıpkı Koch aşısının verem yaralarını açığa çıkarması gibi. İyi ki uçup gidecek bu köpüğün altında insanlık denizinin derinlikleri var. Acaba ülkem ne zaman cehalet ve intikam duygularından kurtulacak? 4. ayrımın sonu sayfa 52.